Ayrım 11.
Burada yine vurgulayacağım önemli nokta şudur. Kalbi memleket ve millet aşkıyla dolu, onu yüceltmek ve yükseltmekten başka hiçbir idealleri olmayan gerçek vatanseverleri yıldırmak, korkutmak, kaçırmak ve hizmetten alıkoymak mümkün değildir. Onların verilmiş makam, mevki ve rütbeye ihtiyaçları yoktur. Onlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar milletlerini ve insanlığı aydınlatırlar. Bu bakımdan halkımıza itidal ve soğukkanlılık tavsiye ediyorum. Üzülmesinler, tasalanmasınlar. Dün Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu, Hasan Celal Güzeller hapsedildiler. Fakat her defasında eskisinden daha güçlü olarak halkın itibarını kazandılar. Daha iyi hizmet edebilecekleri yerlere geldiler. Yapılan yanlıştır ama yapılan yanlışların daima iyilik ve güzelliklerin bir başlangıcı olduğunu kabul etmek gerekiyor. İnanıyorum bu sefer de böyle olacaktır. Yazının tam metni için bakınız http://mypage.koç.net/egitim/tekumkale/16agustos.html. Yukarıdaki satırların yazarı olan Doktor Tamer Kumkale sıradan biri değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik yerlerinde Kara Kuvvetleri İstihbarat, Milli Güvenlik Kurulu TİB gibi görev yapmış, bu görevleri sürdürürken de adı geçen yerde doktorasını tamamlamış biridir. Albay rütbesindeyken emekliye sevk edilen yazarın hâlâ Fatih Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bölüm sorumlusu olduğunu söylemek şaşırtıcı olmayacaktır. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktora eğitimine alınan muvazzaf subayların neredeyse tamamına yakını kendi isteğiyle ayrılanlar dışında emekliye sevk edilmişlerdir. Geçtiğimiz günlerde çok satan bir gazetenin ilan sayfalarında bir ilan, iri puntolarla "Kitap Dostları Fatih Üniversitesi Atatürk Kitaplığı'nda" diye başlıyor. "Ömür boyu toplayarak sakladığınız kitapların ve dokümanların benden sonra ne olacak diye düşünmeyin" diye sürüyor ve şöyle sonluyor. "Kitaplarınız ve dokümanlarınız Atatürkçü Türk gençlerinin ve bilim dünyasının hizmetinde olacak ve adınız daima saygıyla anılacaktır." Bu ilan birçok kişi tarafından muhtemelen ilk bakışta sempatiyle karşılanacaktır. Ancak Fatih Üniversitesi'nin Fethullah Gülen cemaatiyle anıldığını bilenler ister istemez Atatürkçü söylemle makyajlanmış bu ilanı biraz daha dikkatli okuyacaktır. Bu gözle baktığınızda ilanın alt bölümünde iletişim kurulacak kişi olarak geçen şu isim dikkat çekiyor. Doktor Tamer Tahir Kumkale. Kumkale hakkında gazeteci Fatih Güllapoğlu'nun Tanksız Topsuz Harekat adlı kitabından yapılan alıntılar için bakınız Fatih Polat, Susurluk ve Bir İlan, Evrensel 2011-2001. Bu örneği aynı enstitüde yüksek lisans ve doktora yapan emniyet mensuplarına da teşmil ettiğinizde olayın vahameti daha iyi anlaşılacaktır. 3-1-2 Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun tasfiye operasyonları. Diğer taraftan Türk sağındaki halen geçerli olan Allah'ını peygamberini biliyor, komünist değil o halde bizden yaklaşımını en çok Fethullahçılar değerlendirmektedir. Mevcut tüm sağ çizgideki siyasal partilerde yaptırım gücüne sahip bulunan, dolayısıyla bir anlamda gelmiş geçmiş siyasal iktidarlara görünmez biçimde ortak olan Fethullahçılar, son yıllarda DSP, CHP gibi sol çizgideki partilere de büyük paralar harcayarak adam yerleştirmektedirler. Bu açılım üniversiteler için de söz konusudur. Fethullahçıların üniversitelerdeki en önemli destekçileri ve de işbirlikçileri, ikinci cumhuriyetçi çizgide yer alanlarla etnik bölücü kimliğini ön plana çıkaranlardır. Fethullahçılar kimi vakıf üniversitelerinde görev yapan bu akademisyenleri danışmanlık kılıfı altında resmen maaşa bağlamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk ilke ve devrimlerine layık, hukuk sistemine, Türklük bilincine, tam bağımsızlık olgusuna karşı tüm unsurlarla birlikte ülke çapında olduğu gibi üniversitelerde de dayanışma gösteren Fethullahçılar, kendilerine direnen, kadrolaşmalarını durduran ya da gerileten tüm akademisyenleri hasım olarak değerlendirmektedirler. Fethullahçıların en tehlikeli hasım olarak nitelendirdikleri akademisyenlerin başında İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu ile Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nur Serter gelmektedir. Uzun bir süreden bu yana türban gerekçesiyle tüm radikal şeriatçı örgütlerinin yanı sıra AB organlarından desteklenen işbirlikçi kimi vakıf üniversitelerindeki etnik sorunlu ve ikinci cumhuriyetçi ve de yabancı dille eğitim, paralı eğitim yanlısı öğretim üyelerini Alemdaroğlu ve Serter aleyhine provoke ve organize eden, bu uğurda kayda değer harcamalarda bulunan Fethullahçılar, son dönemde de Rektör Alemdaroğlu aleyhine salt iftiraya dayalı intihal kampanyası başlatmışlardır. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu bağlı olduğu ana bilim dalı itibariyle en çok yayını olan öğretim üyeleri arasındadır. Üstelik YÖK başkanlığı dışında yükselebileceği en üst idari görevlidir. Dolayısıyla akademik yükselme için öngörülen yayın yapma zorunluluğu da söz konusu değildir. Editörler arasında yer aldığı bir yayın gerekçe gösterilmek suretiyle Profesör Doktor Alemdaroğlu'na çok yönlü bir kumpas kurulmuştur. Kumpasın bir köşesinde AB'den aldığı trilyonluk proje bedeli karşılığında kurulan ve internette servis verilen Biyanet ile ABC İstanbul Tabip Odası ve yine ABC olarak bilinen kimi vakıf üniversitelerinin paralı eğitim yanlısı kadroları yer almaktadır. Bunlardan örneğin Biyanet'in yönetiminde Ertuğrul Kürkçü, Nadira Mater gibi isimlerin bulunduğunu açıklamak hiç kimseye şaşırtıcı gelmeyeceği gibi bir fikir de verecektir. Bu köşenin kalemşörleri arasında Murat Belge, Kadir Erdin gibi malum isimler yer almaktadır. Diğer köşesinde ise TİSAK gibi Fethullahçıların yoğun biçimde yer aldıkları bir sanal platform bulunmaktadır. Farklı köşelerde de yine vaktiyle YÖK ve MEP tarafından gönderilen Fethullahçıların etkin oldukları Virginia Üniversitesi'nde oluşturulan bir merkez de The Plagiarism Resource Center, şeriatçı basında yer alan pek çok yazar ve bir de yaşayan Osmanlı Hanedanı'nın tarihçisi olarak lanse edilen bir diğer gazeteci boy göstermektedir. Böylece iftira topu bu köşeler arasında gidip gelirken Türkiye Cumhuriyeti Üniversitesi'nin gelmiş geçmiş en net Atatürkçü rektörü, kamuoyu nezdinde en sağdan en sola karalanmaya, şaibe altında bırakılmaya çalışılmaktadır. Üniversitelerdeki akademisyen kıyımına ve YÖK merkezli baskılara onurlu ve işlevsel bir tepki vermeyen, en son ulusalcı kimliği nedeniyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde girdiği doçentlik sınavında Profesör Doktor Doğu Ergil'in fiziksel ve sözlü saldırısına uğrayan, yardımcı doçent Doktor Emin Gürses'e sahip çıkmayan, menfur saldırı olayını aktif biçimde kınamayan ve gereğinin yapılmasını istemeyen İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Kadir Ergin, Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu ile ilgili konuyu YÖK, TÜBA gibi merkezlere intikalde akıl almaz ısrarcılık sergilemektedir. Bilindiği üzere tüm şeriatçı aşırı sol ve de bölücü örgütlerin doğrudan hedef ilan ettikleri Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu, İstanbul'daki tüm asker polis şehit cenazelerine katılan ve güvenlik kuvvetlerine koşulsuz destek veren tek rektördür. Buna karşılık Saadettin Tantan'ın İçişleri Bakanlığı döneminde gerçekleştirilen yasa dışı polis eyleminde kimi polis memurlarının İstanbul Üniversitesi ve dolayısıyla rektörü aleyhine attıkları sloganlar Fethullahçıların söylemleriyle birebir örtüşmektedir. Keza Fethullahçılar 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ferit Bernay hakkında da kesintisiz iftira kampanyası sürdürmektedirler. 3.1.3 Bireysel Mücadele ve Dezenformasyon Örnekleri. Fethullahçıların üniversitelerdeki hasımlarına yönelik taktik ve stratejilerini yaşayarak, bedel ödeyerek öğrenen, bir akademisyen olarak devam etmekte olan bir savaşımın mütevazi taraftarıyım. 12 Eylül döneminden itibaren intihal dahil her türlü iftiraya maruz bırakılıp 3 kez üniversiteden uzaklaştırılan, toplam 76 ceza ve disiplin soruşturmasına ve de 100'e yakın idari ve adli davaya maruz ve muhatap bırakılan, ancak tümünden onanmış yargı kararlarıyla aklanan bir cumhuriyet tarihçisi olarak, diğer ülke ve devlet düşmanı yasa dışı örgütlerin, tarikatların ve benzeri yapılanmaların yanı sıra Fethullahçılara karşı mücadelemi de kesintisiz sürdürmekteyim. Doktora tezimle ilgili olarak intihal iddiasında bulunan Radio Liberty bağlantılı yardımcı doçent doktor Nadir Devlet'in girişimleriyle hem YÖK ve hem de Ankara Üniversitesi'nde iki ayrı inceleme komisyonu kurulmuştur. Komisyonlar bu iddiaların geçersizliği de olsa karar vermişlerdir. Adı geçen halen Yeditepe Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Yaklaşık 20 yıllık süreçte açılan dava dosyaları içinde yer alan binlerce belge hiç şüphesiz her fırsatta din, ahlak, mukaddesat, fazilet, dürüstlük, namus gibi kavramların ardına sığınan Fethullahçıların hasımlarını tasfiye doğrultusunda sınır tanımaz etiksizliğinin göstergeleridir. İşte sadece birkaç örnek. Fethullahçı istihbaratçılar tarafından hasım kabul edilen kişi ve kuruluşlar aleyhine yürütülen dezenformasyon faaliyetlerinden biri de çarpıtılmış bilgilere dayalı sahte bilgiler üretmektir. Teknik deyimle fabrikatörlük yapmaktır. Bu kapsamda şahsımla ilgili üretilmiş onlarca sahte belge söz konusudur ve bu sahte belgeler daha çok internet ortamında dağıtılmaktadır. Bunlar arasında kayda değer olarak MİT mensubu olduğumu gösterir kimlik fotokopisi, Gagavuz Hristiyan olduğuma dair nüfus kütüğü fotokopisi, yüz kızartıcı suçlara ilişkin yargı kararları fotokopileri, komünist örgüt militanı olduğuma ilişkin istihbarat raporu fotokopisi, masonluğuma dair kimlik fotokopisi vesaire vesaire sayılabilir. Sahte belge üretiminde sınır tanımazlığın ve utanmazlığın en tipik örneğinde şu bilgiler yer almaktadır. AA0012A7A C/04 Eylül/0511-2895 Terör örgütü operasyonu. Bölücü örgütün sözde siyasi kanadının Ankara sorumlusu ele geçirildi. Fotoğraflı. Ankara AA. Güvenlik güçlerince Ankara'da yapılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK'nın sözde siyasi kanadı RNK'nın Ankara sorumlusu Necip Ablemitoğlu ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bir ihbarını değerlendirerek Ankara Gençlik Caddesi'ne bir hücre evine düzenledikleri operasyonda Hablemitoğlu'nun yanı sıra çok sayıda örgütsel döküman ve kırsal kesimdeki teröristlere gönderilmek üzere eğitim notları ele geçirildi. Sorgusu halen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdürülen Hablemitoğlu'nun bir üniversitede görevli olduğu ve örgütün kitleselleşmesi için çaba sarf ettiğini itiraf ettiği kaydedildi. Talimatlar BKA'dan. Hablemitoğlu'nun ilk sorgusunda talimatları bizzat terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan aldığı, PKK'nın geniş kitlelere ulaşması için bazı teklifler sunduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Doğu Perinçek ile Abdullah Öcalan ile ilişkileri de sağladığı öğrenilen Hablemitoğlu'nun önceki yıllarda da bazı sol gruplarla birlikte olduğu, provokatif faaliyetlerde uzman olduğu ifade edildi. 04.09.1989 14.59.07 Türkiye saatiyle NNNN Normal posta, faks ve elektronik posta aracılığıyla dağıtılan ve de halen http://www.gerçekergenekon.com adresinde servise sunulmaya devam eden bu sahte belgeye uzun yıllardan sonra ilk kez Bandırma'da yayınlanan Genç Bayrak adlı bir gazetenin 25 Mayıs 2002 tarihli nüshasında Necip Hablemitoğlu eşittir PKK başlığı altında yer verilmiştir. Bandırma'daki MHP eski ilçe başkanı tarafından yayınlanan gazetedeki haberde sahte belgeye ek olarak imla bozuklukları dahil aynen şu iddia, iftira, hakaret ve isnatlarda bulunulmuştur. Kısa bir süre önce yerel bir gazete Bandırma'da bir öğretim görevlisini konuk edip belediye düğün salonunda konferans verdirdi. Şahsın adı Necip Hablemitoğlu. Elbette Bandırma'nın iyi niyetli ve onurlu insanları bu konferansı tüm samimiyetlikleriyle gidip dinlediler. Necip Hablemitoğlu anlattı, Bandırmalılar dinledi. Ancak mesleken mi bilinmez bizde bir araştırma hastalığı vardır. Biri Bandırma'ya geliyor ve onlarca kişiye gözlerinin içine baka baka bir şeyler anlatıyor ve gidiyor. Elbette sormak gerek kim bu Necip Hablemitoğlu diye sorduk da Necip Hablemitoğlu hakkında araştırma yaptığımızda ne o yapılanın konferans olduğunu ne de insanları bilgilendirmeyi hedeflediğine inanmadık. İnanmayacağız da çünkü geçmiş dönemlere ait olan tüm dokümanlarda Necip Hablemitoğlu eşittir PKK. Evet, gerçek bir söylem ve asla iddia değil. Gerçek. Çünkü elimizde saatine kadar verebileceğimiz bilgilere göre Necip Hablemitoğlu da geçmişte PKK'ya hizmet ettiğini ve Abdullah Öcalan ile birebir görüşerek talimat aldığını itiraf etmiş. Aynı Necip Hablemitoğlu yani PKK örgütü yardımcısı ve yatakçısı Necip Hablemitoğlu 2002 yılında Bandırma'da belediyeye ait bir salonda konferans veriyor ve bir gazetenin işbirliğiyle biz size 04.09.1989 tarihinde saat 14.59'da tüm haber ajanslarını alt üst eden ve tüm adli makamları harekete geçiren resmi yazıları eksiksiz, kesintisiz, cesurca ve kamuoyuna hitaben yayınlıyoruz. Yazıyı okuduktan sonra konu kamuoyuna kalıyor. Bandırma'ya gelerek onlarca onurlu Türk insanına konferans veren bir kişinin PKK örgütüne yataklık etmesi ve bu konferansın alenen yapılması doğru mu? İşte bu soruya da kamuoyuna gerçekleriyle birlikte ekte sunuyoruz. Gazete 28 Mayıs 2002 tarihli nüshasında manşetten verdiği Hablemitoğlu gazetemize dava açıyormuş başlıklı haberde yukarıdaki haber metnini aynen bir kere daha yayınladıktan sonra şöyle denilmiştir. Haberimiz üzerine 18 Mayıs'ta Hablemitoğlu'nu şehrimize getirerek konferans organizasyonu üstlenen bir yerel gazete, Necip Hablemitoğlu'nun gazetemize dava açtığını açıklamış. Kendisinden yurtsever ve değerli bilim adamı olarak bahsedilen ve bu şahsın PKK ile ne ölçüde işbirliği içerisinde olduğunu umarız kamuoyuna açıklayacak ve nihai kararı halkımız verecektir. Bekliyoruz Hablemitoğlu. Konunun takibindeyiz. Hablemitoğlu davası ile ilgili bilgileri önümüzdeki sayılarımızda size aktaracağız. Konferansın Bandırma Ticaret Odası konferans salonunda yapıldığını saptayamayan, belediye düğün salonu diyerek okuyucularına usulen adres gösteren bu gazetenin haberi sonrasında sahte belgenin kaynağı olarak gösterilen Anadolu Ajansı adına bir açıklama yazısı gönderilmiştir. Genel Müdür adına Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bezgin imzasıyla gönderilen 26.06.2002 tarih ve B.02.1.AA.12/102-2171 sayılı yazıda aynen şöyle denilmiştir. İlgi yazınıza konu haber bültenlerimizde yer almamıştır. Ayrıca yazınız ekinde göndermiş olduğunuz haber metni fotokopisi bizim formatımıza uygun değildir. Bu metnin düzmece yazılmış olduğunu düşünmekteyiz. Bilgilerinizi rica ederiz saygılarımızla. Elbette ki bu sahte belge çerçevesinde gelişen haksız isnat ve iftiralara karşı söz konusu gazete aleyhine açılabilecek tüm davalar açılacaktır. Ancak önemli olan gerçek şu, yurdun farklı köşelerindeki benzer yayınlar nasıl saptanacak ve dava açılacak? Baba tarafından Kırım Türk'ü, anne tarafından Rumeli Türk'ü olan şahsımı tüm mücadele ve eserlerime rağmen etnik bölücü, eli kanlı terör örgütü destekçisi, yatakçısı, dolayısıyla AB işbirlikçisi PKK'lı, ERNK yetkilisi gibi gösterme faaliyetlerinin ülkücülük, Müslümanlık, mukaddesatçılık gibi kılıflar ardından yapılması konunun takiye yönünü ve mesajın hedefini ortaya koymaktadır. Kaldı ki bu ve benzeri iftira ve kumpasların 1980'den bu yana sonu gelmemektedir. Hatta şahsımla ilgili iftira ve isnatlara yer veren Zaman Gazetesi aleyhine açtığım ve tümünü kazanarak haksız isnat sahiplerini mahkum ettirdiğim davaların birinde gazete avukatı Ankara Asliye 25. Hukuk Mahkemesi'ne benzeri sahte belgelerden birini sunma cüretini göstermiştir. 2000 yılında görülen bu davaya Zaman Gazetesi Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne ait 15 Ekim 1986 tarih ve C-2537 sayılı belgeyi iddia ve isnatlarına dayanak olarak göstermiştir. 14 yıl öncesinin tarihini taşıyan ve istihbarat şubesine ait olması dolayısıyla gizli olması gereken bir belgenin nasıl olup da Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı tüm istihbarat raporlarında belirtilen bir gazetenin eline geçtiği sorusu henüz yanıt bulamamıştır. Bu belgenin sahteliği Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce mahkemeye sunulan yazıda belirtilmiştir. Ortaya çıkan sonuç şu ki Fethullahçı İstihbarat Örgütü'nde gerektiğinde kullanılmak üzere saklanılan, ileride kullanılmak üzere hazırlandığı anlaşılan tedbire yönelik resmi belgelerle sahte belgeleri içeren bir arşiv bulunmaktadır. Anlaşılan Zaman Gazetesi de bu arşivden yararlanabilmektedir. İşte Zaman Gazetesi'nin mahkemeye sunduğu istihbarat belgesinin son paragrafında şu hükme varılmaktadır. Söz konusu enstitüde çeşitli devlet dairelerinden, emniyet teşkilatından ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden subayların da öğrenim gördüğü, bu nedenle laiklik ve Atatürk'lük aleyhtarlığı yapıldığı iddiaların asılsız olduğu, istihbar edilmiş olup ayrıca bahse konu olayın DGM savcılığına intikal ettiği ve soruşturma yapıldığı öğrenilmiştir. Oysa dönemin Emniyet Genel Müdürü'nün özel kalem müdürü başta olmak üzere çok sayıda üst düzey emniyet mensubunun yanı sıra 50'ye yakın emekli ya da muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubunun da enstitüde öğrenim sürdürdüğü, Hürriyet, Milliyet, Günaydın, Sabah, Cumhuriyet gibi gazetelerde yayınlanan çarşaf listeler çerçevesinde kamuoyuna mal olmuş olup sadece İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün bilgisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Bu sonuç bizatihi istihbarat şubesine yapılmış bir hakarettir. Nitekim dönemin Ankara Emniyet Müdürü Kemal İskender, anılan mahkeme başkanlığına gönderdiği 29.5.2000 tarih ve B05.1.EGM.4.0.0.6-06.5.0.600.5-6068-2000-072-065 sayılı yazıda şu bilgileri vermektedir. Kayıtlarımızın tetkikinde ve yapılan arşiv araştırmasında 15-10-1986 gün ve C-2537 sayılı evrak bulunamamıştır. Bahse konu evrakın numarası itibariyle yazışma ve arşiv kodlama sistemimize uygun olmadığından muhtemelen böyle bir raporun mevcut olmadığı veya tarih itibariyle 10 yılı geçtiğinden imha edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili yapılan yazışmalarda yer alan bilgiler dokümenter olmayıp istihbari niteliktedir. Herhangi bir adli veya idari tahkikatta delil olarak kullanılamayacağı gibi genel güvenlik ve İKK tedbirleri açısından evrakın aslı veya fotokopisi yazışmaya muhatap olan ilgili birim tarafından başka birimlere gönderilemez ve başka amaçlarla kullanılamaz ibareli bir uygulama bulunmaktadır. Bilgilerinizi arz ederim. Zaman Gazetesi anılan mahkeme tarafından mahkum edilmiştir. İstihbaratçı Fethullahçıların tüm bu sahte belgelere dayalı dezenformasyon faaliyetlerine ve tasfiye yöntemlerine muhatap olan Atatürkçü bir akademisyen olarak emin olduğum gerçek şu ki, Türkiye'nin en az PKK kadar belki ondan da fazla tehlikeli ihanet odağı olan Fethullahçıların devlet içindeki öncelikli olarak da istihbarat birimlerindeki kökü kazınmadıkça, dış destekleri kesilip İmralı'ya dondurulmadıkça, bu dış destekli olağanüstü güce sahip organize suç örgütüyle bireysel kavgalarda eşit olmayan koşullarda sürüp gidecektir. Fethullahçı yapılanmaya karşı ancak devlet erkiyle yürütülebilecek mücadele yapılmayıp bu görev sadece bir avuç cumhuriyet aydınına, gönüllüsüne bırakılacak olursa ödenecek kişisel bedeller de giderek ağırlaşacaktır. Bu takdirde kişisel olarak ödemekte olduğum bedeller geometrik düzeyde artacaktır. Örneğin yine aleyhime açılmış 100 milyarca liralık tazminat davalarına yenileri eklenecek. Yine iş yerimde düzmece soruşturmalar açılacak ve yargı kararlarına rağmen üniversitedeki görevime son verilecek. Yine Fethullahçı yayın organlarında kişilik haklarıma saldırıda bulunacak. Yine sırf taciz ve göz korkutma amaçlı olarak polis ekibi bir ihbarı değerlendirerek evime operasyon düzenleyerek tutuklama işlemi yapacak ve sonra özür dileyecek. Yine Fethullahçı istihbaratçılar tarafından ilgili tüm istihbarat birimlerinde ileride kullanılmak üzere şahsımı karalayan, zan altında bırakan raporlar kaleme alınacak ve saklanacak. Yine aynı ekip tarafından sahte belgeler tanzim edilmeye ve kamuoyuna mal edilmeye devam edilecek. Yine otomobilim kimliği meçhul kişiler tarafından saldırıya uğrayacak, içindeki her türlü matbu evrak gasp edilirken ekonomik değer ifade eden eşyalara hiç dokunulmayacak. Ayrıca tehdit ve hakaret içeren telefonların, mektupların, faksların, posta kutusuna bırakılmış imzasız notların ve elektronik postaların ardı arkası kesilmeyecek. Yine başta TSK olmak üzere belirli kurum ve kişilerle ilgili sorular sorarak, sahte itiraflarda bulunarak, amiyane deyimle zarf atarak gizli çekim yapmaya çalışanlar, dolaylı rüşvet önerenler de eksik olmayacak. Yine telefonlarım dinlenmeye devam edecek. Yine İçişleri Bakanlığı ya da benzeri bir kurumu tahkir ve tezyiften ağır ceza mahkemesine dava açılacak. Yine. Üniversitem bunca yıldır şahsıma zorunlu olmasına rağmen bırakın bir odayı ya da masayı, sandalye bile vermemeye devam edecek. Belki de bir yenilik teşkil etmek üzere Çağdaş Eğitim Vakfı örneğinde olduğu gibi evimde yasal arama yapılacak ve suç delilleri bulunacak. Sonuç olarak geldiğimiz nokta şu ki devleti yıkmaya, devleti ülkesi ve ulusuyla parçalamaya, cumhuriyete kastetmeye, Atatürk ilke ve devrimlerini layık hukuk sistemini yok etmeye çalışanlar ve tüm bu ihanetleri dış ülkeler adına gerçekleştirenler devlet gücünü devleti savunanlara karşı kullanma aşamasındalar. Bunlara karşı olmak, onaylamamak artık yetmiyor. Her gerçek kamu görevlisinin mağdur olması pahasına elini taşın altına koyması, devletimizin tam bağımsızlığımızın geleceği açısından inisiyatif kullanırken canının yanmasını, bedel ödemesini göze alması gerekiyor. Çoğunluk seyrettikçe, mücadele etmek yerine mücadele eder gibi yaptıkça, faraza Fethullah Gülen'den, Müslüm Gündüz'den, Metin Kaplan'dan daha çok cesur ve namuslu olmadıkça, bilelim daha çok Asteğmen Kubilaylar, Uğur Mumcular, Ahmet Taner Kışlalılar, Bahriye Uşoklar, Muammer Aksoylar aramızdan yitip gidecekler. Cumhuriyete bağlı olduğunu söyleyen bizler de utanmadan ve sıkılmadan devrim şehitlerimizi sadece ölüm yıldönümlerinde hatırlamaya devam edeceğiz. Neye can verdiklerinin nedenini sorgulamadan, hesabını sormadan.